Ayrım 12, Asena, Sabahattin Önkibar, sayfa 139. FETÖ yerine diğer cemaatler. İşte bizim yıllar yılı süren Kılıçdaroğlu-Bahçeli ihtirazımızın sebeplerinden biri buydu. Bu mutlak hakikatler halk tarafından bilinsin istiyorduk, lakin ikisi de yapmadı bunu. Vahim olan bir başka şey FETÖ ile mücadele edilirken diğer cemaatlerin önünün açılmasıdır. Bürokrasiden FETÖ kazınıyor ama yerine İmam Hatipliler ile diğer İslamcı tarikat cemaat mensupları yerleştiriliyor. Peki bu dinci grupların yarın FETÖ misali ihanet etmeyeceğini kim garanti edebilir? Bugün devlet yönetiminde liyakat yerine itaat anlayışı egemendir. Maalesef görevde olan Alevi kökenli tek bir vali, müsteşar ve genel müdür yoktur. İyi de Aleviler bu ülkenin unsuru değil mi? Sayıları 15-20 milyon civarı olan bu insanları dışlamak milli birliği bozmaz mı? Ayrıca bakan, müsteşar ve üst düzey bürokrat eşlerinin tamamına yakınının türbanlı olması manidar değil mi? MİT'in liyakat raporu. Türbanlı eşe sahip olmak devlette üst makam bulmanın ve yükselmenin anahtarı. Keza imam hatipli olmak da öyle. Devletin okulunu yani imam hatipleri siyasallaştırıp AKP'nin arka bahçesi yapmak bu ülkeye iyilik midir, kötülük mü? Meslek okulu olan imam hatiplere adeta özel bir statü vermek eğitim ve ülkeye ne kazandırıyor? Referansı teoloji olan okullar ama bugün ama yarın sorun yaratmaz mı? Bu mutlak hakikate rağmen imam hatiplilere harp okulu kapıları niçin açıldı? Camilerde parti toplantıları yapmak ne demektir Allah aşkına? AKP'nin milletvekili adayı olan MİT Müsteşarı Hakan Fidan bile bu duruma isyan ederek hükümete şu raporu sunmuştur. Devlet yönetiminde eğer liyakat esas alınmazsa orta ve uzun vadede ülke adına ciddi bir beka sorunu ortaya çıkacaktır. İslamcı yönetim anlayışına örnek. Peki bu rapor veya ikaza rağmen olan ne midir? Hala sadakat esastır. Bunun açıklaması ise devleti %100 kontrol altında tutmak ve o şekilde yönetmek değil midir? Mini bir anekdot daha. Mehmet Barlas'ın TGRT'de çalıştığı yıllar. Enver Ören'e sorar. Sayın Ören, bu büyük başarınızın reçetesi nedir? Ören, ben şirketlerimde profesyonel kadrolarla yani işi bilenlerle çalışmam, bilmeyenlerle çalışırım. Benim yöneticilerim bana sadece evet demekle mükelleftirler. Mehmet Barlas bu anekdotu başarının reçetesi diye gazete köşesinde yazdı. Sonra ne mi oldu? Bu ifadesinin üstünden çok değil, 2 yıl geçmedi, İhlas Finans battı ve Başbakanlık Teftiş Kurulu raporlarına göre 750 milyon dolar hortumlandı. Davutoğlu'nun saplantıları. Bu örnekte olduğu gibi AKP iktidarı da işi bilen yani liyakatli olanla değil, sadakat gösteren yani her şeye evet diyenle çalışıyor. Dilerim Türkiye İhlas Finans gibi batmasın, ancak benzer bir yönetim felsefesi var. Rasyonaliteden ve realitelerden uzak, hamasete sarılmış günübirlik slogan siyaseti anlayışı. Bunun örneği ya da diplomasiye yansıması işte izlenen Suriye politikası. Durduk yerde Türkiye'nin başına bela ithal edilmiştir. 500 bin Müslüman AKP ve özellikle de Ahmet Davutoğlu'nun siyasi saplantıları uğruna hayatını kaybetmiştir. 4 milyona yakın Suriyeli mülteci halen Türkiye'dedir ve akıbetleri meçhuldür. Yakındır bunların çoluğu çocuğu çok sürmez güvenlik sorunumuz olacak. ABD mi, Rusya mı, İran mı? Sadece mülteci konusu değil, yanlış Suriye politikasıyla durduk yerde Suriye Kürdistan'ı yaratılmıştır. Eğer Türkiye İran-Irak savaşında olduğu gibi Suriye olayında tarafsız kalsaydı, PYD-PKK diye bir örgüt olmayacak, ABD bu örgüte 1300 tır dolusu yani 60 bin kişilik orduyu donatacak çapta silah göndermeyecekti ve güney sınırımız tehdit altında olmayacaktı. ABD ile İsrail'in hedeflediği Kürt koridoru da gündemde olmayacaktı. Peki bütün bunlar niye mi oldu? Bilgisizlik, öngörüsüzlük, vizyonsuzluk ve mezhepçilik ile neo-Osmanlıcılık saplantısından. Emevi camisinde namaz kılacağız hamasetiyle İslam beldesi Suriye'nin yıkımına öncülük edilmiş ve ayrıca Türkiye'nin şu ana kadar toplamda 70 milyar dolar kaybetmesine sebep olunmuştur. Suriye'de kiminle beraber hareket ediyoruz sorusunun hala karşılığı yok. Müttefik ABD mi, Rusya mı, İran mı, Beşar Esad mı belli değil. Türk ordusu doğru bir kararda Suriye'de, lakin iktidar politik hedef koyamıyor. İhvan, Mısır, Kürdistan. Her gün patinaj, her gün savrulma. Aynı şekilde İsrail dost mu düşman mı cevapsız. İhvan'a ve Mursi'ye sahiplenme adına hasım olduğumuz Mısır'la ne zaman ilişki kurulacak bilen yok. Irak'ın kuzeyi gitmiş, Kerkük ile Musul peşkeş çekilmiş. Büyük Kürdistan'ın kuruluşu için neredeyse gün sayılıyor. Öyleyken Barzani hala baş tacı. Kuzey Irak'ı yandaş müteahhitler inşa ediyor. Barzani, Irak merkezi yönetimden çaldığı petrolü Türkiye aracılığıyla pazarlıyor. Keza Kıbrıs'ta kıskaç sürüyor. Ege'de 18 adamız işgal edildi. Tayyip Erdoğan bir kere olsun ağzını almadı. Özetle her yerde olduğu gibi diplomaside büyük bir perişanlık tablosu var. Emin olun sadece bu Suriye politikası 10 tane divanı harplik suçu içeriyor. İlaveten 5 defa hükümet götürür ama AKP bundan hiç mi hiç etkilenmedi. Zira insanlar bütün bunların müsebbibi olarak gördükleri Tayyip Erdoğan'a karşı ondan daha iyi bir seçenekle yüz yüze gelemiyor. Biz bundan dolayı uzun süre Türkiye'de iktidar ile beraber muhalefetle dizayn edildi dedik ve diyoruz. Akşener dondurulsa. Meral Akşener'in önünün kesilmesi noktasında bir başka husus şudur. Zerre kuşkum yok, partisinin içini karıştıracaklar. Bakın bugün itibariyle Meral Akşener kendini dondurup buzluğa koysun, yani hiç konuşmayıp sussun, seçim günü Tayyip Erdoğan'ı zorlar. 2 sene sonra durum böyle mi olur kestiremiyorum. Şunun için, hukuk, kanun, kural, ahlak ve vicdan demeden saldıracaklar. Düşünebiliyor musunuz? Sabah gazetesinde yazan Engin Ardıç utanmadan Meral Akşener ile Emmanuel gibi bir seks objesini aynı yazıda kullanarak güya dolaylı özdeşleştirmeler yapıyor. Peki kim bu Engin Ardıç? AKP'nin satranç dünyasında asla yeri olmayan Cem Uzan'ın eski tetikçisi. Sadece maaşını hak etmek adına Erdoğan'ın rakibi kim ise ona saydırmakla görevli. Cennet ve cehennem bu dünyada diyen barlaslar da keza aynı vazifeyi icra ediyor. Darbe akşamı. Akşener hakkında yapılan eleştirilerden biri 15 Temmuz'daki darbe gecesi ortalıkta görünmemesidir. Bu konuyu o günlerde ben de gazetemdeki köşemde yazdım. Meral Hanım büyük bir fırsatı tepmiştir. Eğer o gece elinde Türk bayrağı sokağa çıksaydı veya birkaç televizyon kanalına bağlanıp milleti sokağa çağırsaydı, emin olun abartısız kahramandı ve herkesi topyekün susturmuş olurdu. Bunu yapmaması eksikliğidir. Ancak aynı şeyi hiçbir lider yapamadı. Mesela Tayyip Erdoğan bile ancak gece yarısı kendisi medyayı arayarak değil, kendisi medya tarafından arandığında sahne aldı ve sokağa çıkın çağrısını yaptı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun durumu ortada. Bakırköy Belediye Başkanı'nın evinde gelişmeleri televizyon seyrederek izledi. Yani ön alıp liderlik yapamadı. Bahçeli keza bütün gece partisinin genel merkez odasında oturdu. Ne bir açıklama yaptı, ne bir mesaj verdi ve sonucu bekledi. Manzara buyken sadece Akşener'i neden darbe gecesi sokağa çıkmadın demek hakkaniyet değil. Aman dikkat! Meral Akşener'in dikkat etmesi gereken bir diğer ayrıntı, partisi adına yapılacak yanlış açıklamaların altında kalma ihtimalidir. Edilecek eğri bir söze esir düşebilirler. Buradan hareketle kendisi ve Profesör Ümit Özdağ gibi deneyimli isimlerin dışındakilerin ağzına kilit vurulmalı ki, bakın AKP yıllardır bunu yapıyor. Bunu yapmazlarsa Cumhurbaşkanlığı seçimine daha 2 yıl gibi uzun bir süre var ve bu süre içinde kazaya uğrayabilirler. Bu bağlamda CHP'nin başına getirilene baksınlar ve ibret alsınlar. Adamlar Çanakkale'de adalet kurultayı yaptı. 20 bin kişiyi topladılar ve çay bardağı bile kırılmadı. Derken 3 tane densiz kendi çadırlarının önünde bira içti. CHP onları anında kurultaydan kovdu. Yetmedi, partiden ihraç ettiğini açıkladı. Şehitlikte bira çarpıtması. Peki sonra ne mi oldu? Cumhurbaşkanının diline düştüler. Tayyip Erdoğan bayram gibi milletin kaynaştığı bir kutlu günde bile bu konuyu gündeme getirdi. Vay efendim, şehitlikte bira içilir miymiş? Doğru, içilmez. Vay efendim, CHP'liler Çanakkale'de bunu nasıl yaparmış? Hayır, onu yapan CHP değil, 3 tane ahmak ki CHP onları anında toplantı alanından göndermiş ve partisinden ihraç etmiş. Buna rağmen 80 milyonu temsil eden Cumhurbaşkanı içkiyle birayla vurmaya devam etti. Benzer şeyi Devlet Bahçeli yaptı. Oysa ikisi de biliyor, bu CHP ile alakası olmayan münferit bir densizlik. Öyleyken üstelik bayram mayram dinlemeden siyasi faydası olur diye ağızlarından düşürmediler. Asıl rakip Akşener. CHP'ye bunu yapan Meral Akşener'e ne yapmaz? Zira asıl rakip o. Evet, Meral Akşener'in rakibi artık Devlet Bahçeli değil, Tayyip Erdoğan'dır. Dolayısıyla kendisi de artık Bahçeli yerine Erdoğan'ı muhatap almalıdır. Bahçeli ile bir genel başkan yardımcısını muhatap kılmalıdır ki o isim Bahçeli'nin iyi ülkücüdür dediği Koray Aydın olabilir. Vitrine façası bozuk, bagajı kirli olanlar yerine alanında başarılı olmuş pırıltıları koymalıdır. Başarılı doktorlar, iş adamları, mühendisler, avukatlar, namuslu münevverler ve dik duran sivil toplum önderleriyle mağdur askerler, siyasi eğilimlerine bakılmaksızın kurucu yapılmalıdır. Bunlar yapılırken mayına basılmamalıdır. Mesela Güneydoğu örgütlenmelerinde HDP kökenli biri yönetime alınırsa bilsin, AKP medyası bu durumu ertesi gün Akşener PKK ile kol kola diye sunacak ve bunu günlerce tekrar edip algı yaratmaya çalışacaktır. Her çevreye mesaj veren kadrolar. Aynı şekilde FETÖ ile yolu kesişen biri yine yönetici yapılırsa oradan vuracaklardır. Ha, bütün bunlar olmasın, teşkilatın tamamını ülkücülerden teşkil edelim denilirse, bu sefer MHP'nin yeni versiyonu ithamlarıyla yüz yüze gelecekler. Yani işleri zor ve çok ince bir çizgide yürüyecekler. PKK ile FETÖ'cülerin dışında her çevreye selam veren birleştirici bir vitrin işin amentüsüdür. ANAP ve DYP'den esintiler de olmalıdır. Milli sol kesimden Profesör Metin Feyzioğlu misali kaliteli isimler mümkünse dahil edilmelidir. Ondan önemlisi ekonomi vitrini ve mesajlar umut dağıtmalıdır. Devletteki görevleri esnasında IMF ve Dünya Bankası'nın programlarına harfiyen uymalarıyla bilinen eski ekonomi bürokratları yerine üretimi öne çıkaran yeni devrimci isimler olmalıdır. Bürokrat değil, umut dağıtan ekonomistler. Bunlar iş adamı veya akademisyen olabilir. Geleceğe ümitle baktıracak somut ve rasyonel hedefler konmalıdır. Hazine ve maliye bürokratları gibi rakamlarla konuşanlar değil, umut dağıtıp güven telkin edecek isimler bulunmalı. Sanayide konacak mega hedefler hemen açıklanmalı. Devletin gerektiğinde ekonomiye aktif olarak katılacağı söylenmeli. 100 günde 1000 fabrika benzeri vurucu ve etkileyici sloganlar üretilmeli. Tarımın acil olarak ayağa kaldırılacağı dillendirilmeli. Turizmin yeniden şaha kaldırılacağı ifade edilmeli. Somut projeler, hedefler, vizyonlar ortaya konmalı. Beton ve yandaş ekonomisi yerine üretim, üretim, üretim denilmeli. İş ve aş temel gündem yapılmalı. Pozitif kampanya. Gençlerin işsizliği her gün ama her gün dillendirilmeli ve çözüm ortaya konmalı. Kampanya hep pozitif olmalı. AKP böyle rezillikler yaptı yerine biz bunu yapacağız denilmeli. Elbette bunlar yapılırken uçuk olunmamalı ve açığa düşülmemeli. Toplumda bunlar ne dediğini bilmeyen maceracılar algısı yaratılmamalı ki AKP bu algıyı yaratmaya çalışacak. İyi bir iletişim stratejisi geliştirilmeli, her konuyla alakalı ekipler kurulmalı. ABD'de okumuş çocuklar denilip Türkiye'yi bilmeyen şımarıklara teslim olunmamalı. Elbette onlardan yararlanılmalı ama onları kurtarıcı gibi görmemeli. Bunun yerine özel sektörde üretim yapmış, başarısı kanıtlanmış dinamik isimler bulunmalı. Maalesef son çeyrek asırdır Türk siyasetçisinde şöyle bir saplantı var. Amerika'ya gitti ve orada okuduysa Süpermen'dir. Yok öyle bir şey. Ben ABD'ye gidip gelmiş çok salak tanıdım. Hem ABD'de binlerce üniversite var. Yani her okul Harvard veya MIT değil. Ak Saçlar Meclisi. Türklerdeki toy misali her ay veya iki ayda bir toplanacak bir devlet adamları ve münevverler konseyi kurulup ak saçlılar aklı oluşturulmalı. Ekmek, huzur ve kardeşlik temel tema yapılmalı. Israrla ve ısrarla normalleşme denilmeli. Ama öncelik hep güvenlik ve ekonomi olmalı. İslamiyet'in El-Kaide, FETÖ, İhvan ve AKP olmadığı anlatılıp Allah'la aldatanların maskeleri bir bir indirilmeli ve bunların yüzünden gençlerin İslam'dan uzaklaştığı tezi işlenmeli. İmam hatiplerin camilerimizin siyasetin arka bahçesi olmaktan çıkarılacağı söylenmeli. Daha en başında FETÖ'cü alçakların af gibi düzenlemelerle hiçbir şekilde cezaevinden çıkarılmayacağının sözü verilmeli. Yine FETÖ bağlamında devletten atılanların hiçbir şekilde görevlerine iade edilmeyecekleri ilan edilmeli. FETÖ'nün siyasi ayağı. Bu yapılırsa 100 yılın ve hatta 1000 yılın en büyük ihanet hareketi olan FETÖ'nün ümidi kırılıp örgüt çözülecek ve devlete sorun olmaktan çıkacaktır. Yok bu yapılmayıp Kılıçdaroğlu misali FETÖ'ye ümit verecek bir söz edilirse bu ülkeyi sabote etmek ve iç savaşa zemin hazırlamak olacak ve de güven yitirilecektir. Bu itibarla hemen yarın bu casus şebekesi direkt olarak hedef alınmalı, zira söz konusu olan devleti ebed müddettir. Devlet olmadıktan sonra başkan olsa neye yarar? Önce devleti ve milleti yaşatmak esas olmalıdır. Ama Fethullahçıların oyları var denilmemeli, zira bu konuda muğlak davranılırsa getireceğinden çok oy götürecektir. Ayrıca hedef alınsa dahi o kesim Tayyip Erdoğan'a asla oy vermez. Bize göre Meral Akşener veya Erdoğan'a kim rakip olacaksa tam tersine şu sözü vermelidir. FETÖ'nün siyasi ayağını ortaya çıkarmak namus borcumdur. Yönetebilir güvenini verebilmek. Bir başka husus güven verilmesidir ki Kılıçdaroğlu ile Bahçeli bunu hiç yapamadı ve kaybettiler. Topluma bu isim ülkeyi yönetebilir dedirtmek ve o itimadı vermek gerekiyor. Bunun için bilginin yanı sıra kararlılık gerekiyor. İnsanlar pısırıklara oy vermiyor. Karizma denilen şey yalnızca bilgi değildir. İnsanlar muktedirlere oy veriyor. Yeni ama uçuk olmayan şeyleri söylemek gerekiyor. Mutlaka bir hikaye yaratılmalı, bir söylem tutturulmalı. Toplumla ortak bir dil oluşturulmalı. İdari maslahatçı olunmamalı. Bu isim Tayyip'in hakkından gelir dedirtilmeli. Macera perest değil, cesur denilmeli. Atatürk ve laiklik. Ve mutlaka ama mutlaka Atatürk ile laikliğe ısrarla ve inatla sahip çıkılmalı. Atatürk ilkeleri ile laikliğin devletin ve ülkenin yegane sigortası olduğu anlatılmalı. Laiklik olmazsa özgürlük, demokrasi ve hatta bağımsızlığın olamayacağı sürekli olarak dillendirilmeli ve hassas çevrelere o teminat mutlaka verilmeli. Kılıçdaroğlu'nun bu büyük açığı hemen kapatılmalı. Peki Meral Akşener bütün bunları yapabilir mi? Enerjisi ve inatçılığı var. Gözü kara yani gerektiğinde risk alabiliyor. Ancak çok etki altında kaldığına dair duyumlarım var. Bazı kişi ve kesimleri gözünde fazla büyütüyor. Kimi zaman gereksiz tevazu yapıyor. Ekip kurmakta ve adam seçmekte handikapları var. Lakin son tahlilde donanımı, tecrübesi ve cesareti tam ve başarır diyoruz. 12. ayrımın sonu. Sayfa 150.